Ayrım 25. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 245. Psikotoplumsal açıdan oral dönem. Ruhsal gelişimin psikotoplumsal açıdan yorumlanmasını Erik Erikson formüle etmiştir. Freud'un ruhsal gelişim evrelerini aynen kabul eden Erikson, insan hayatının tamamını ele alarak bunu 8 evreye ayırmıştır. Bu evrelerinde ilki oral evredir. Hazın yönelimiyle ilgili evreleri aynen kabul eden Erikson, bunun yanında psikotoplumsal gelişimin de aktif olduğu önermesinde bulunmuştur. İlk bir yaşında çocuk, bakıcının elinde temel güven duygusunu oluşturmalıdır. Bu doğal ve olumlu gelişim sürecidir. Temel güven duygusu oluşturamayan bir bakıcı veya bakıcılar, çocukta temel güvensizlik duygusunu meydana getirirler. Burada da muhtemelen yorumlamalarda ve tercümelerdeki hatalar sonucu temel güven duygusu yanlış anlaşılmaktadır. Temel güven duygusu sanki bir özgüven duygusuyla eşitlenmiş gibidir. Ama burada kastedilen bebeğin özgüven duygusunun gelişimi değildir. Buradaki temel güven duygusu anne ile kaynaşmış olan bir bebeğin anne vasıtasıyla dünyanın gerçekliğinin, sürekliliğinin ve değişmezliğinin temel bir yapı olarak var olduğuna inanması ve bu noktada temel bir güven ve inanç duygusu oluşturmasıdır. Yani renk, renk olarak, cisim de cisim olarak kalacak, sıcak yakacak, soğuk üşütecek ve fiziksel yasalar her zaman geçerli olacaktır. Anne hep sevecek, koruyacak, bakım yapacak ve böylece ihtiyaçlar karşılanacaktır. Ruhun ilk örgütlenişinde bilinmezlik, belirsizlik ve tesadüf söz konusu değildir. Çocuk ruhsal kimliğinin inşasında ilk katını çatarken sağlam bir temel üzerine çıkmalıdır. Bu da bir annenin varlığını ve devamlılığını oral dönem boyunca sürdürmesiyle mümkündür. Annenin oral dönem içerisinde ölmesi, gitmesi, kaybolması veya ilgisini çocuk üzerinden çekmesi çok ciddi bir temel güvensizlik duygusu oluşturur. Bu nesnelerin sürekli olamayacağı ve her eline geçirdiği varlığı kaybedebileceği ihtimalini çok yoğun hissetmesi temel güvensizlik duygusunu oluşturur. Daha sonraki dönemlerde herhangi bir varlıkta var olan birey bunları her an kaybedebileceği duygusunu bir sıkıntı yumağı halinde içinde sürekli hissedecektir. Temel güven duygusunu oluşturmuş bir bireyde ise bu duygular hissedilmeyecek ve olaylar reel boyutta değerlendirilebilecektir. Daha açık bir ifadeyle temel güven duygusunu oluşturmamış bir sevgili, her an sevgilisini kaybedebileceği veya sevgilisinin kendisini terk edeceği, zenginliğe ulaşmış varlıklı bir bireyin her an zenginliğini kaybedebileceği, güvenlik içinde olan bir bireyin her an tehdit altında olabileceği, daha da ötesi bilgi sahibi bir bilim adamının bilgisini yitirebileceği ya da bilgisinin değersizleşeceği kaygısını içinde hissetmesi bebeklikten gelen temel güvensizlik duygusuyla ilintili olabilir. Bu bireyler işlerini hep dolduramadıkları bir boşluktan bahsederler. Nesnelere bağlanırken aşırı bağlanma ve bağlandıktan sonra da onları kaybetme kaygıları yüksek düzeydedir. Aynen bir bebeğin anneye bağlanıp onu kaybetmek istememesi gibi. Bu temel güveni geliştirememiş bireyler temel güvensizlik duygularını örtebilmek için yoğun bir efor harcarlar ve nesneleri hep ellerinde tutmaya çalışırlar. B. Anal dönem 2-4 yaş. Anal dönemde kişilik örgütlenmesi gelişir. Bu gelişme çocuğun kaostan kurtulması için gerekli olan bir örgütlenmedir. Çocuğun yürümeye, konuşmaya ve kendi benliğini çevresinden ayrı algılamaya başladığı, yavaş yavaş bağımsızca düşünme ve davranma gibi yetilerin yapı taşlarının geliştiği bir devirdir. Çocuk oral dönemi kaybetmenin hüznünü yaşarken, birey olmanın, özerk olmanın hazzını yaşamaya başlar. Yani anneyi kaybetmek çocukta depresyon yaratır, özerkliğini kazanmak ise depresyonu tedavi eder. Bu dönemde çocuğun dışkılama kaslarının gelişmesiyle çocuğun dünyasına yeni bir eylem yetisi katılmaktadır. Çocuk içeride biriken dışkısını tutarak ya da bırakarak bir haz duyar. Burada en keyifli olan dışkılama eylemini yapıp yapmamakta belirleyici olmaktır. Çocuğun dışkısını tutabilmesi ve annesinin istediği yerde ve zamanda yapması çevreden büyük ilgi görür ve ödül alır. Böylelikle çocuk artık toplumun iyi, kötü, doğru, yanlış ve ayıp gibi yargılarıyla karşılaşmaktadır. Süperego yani vicdan gelişmeye başlar. Yani kişilik örgütlenmesi gelişir. Bu çocuğun kaostan kurtulması için şarttır. Anal dönemde bazı aile tutumları çocukta anal saplanmaya ve anal kişilik özelliklerinin gelişmesine yol açabilir. Bu tutumlar arasında çocuğa sıkı, katı, cezalandırıcı tuvalet eğitimi, özellik tanımayan, bağımlı, bebek kalmayı destekleyen aşırı koruyucu ve denetleyici tutumlar, aşırı düzenlilik ve titizlik eğitimi, çocuğa ayıp ve günah kavramlarının fazla aşılanması sayılabilir. Anal kişilik özellikleri gösteren yetişkin bireylerde aşırı titizlik, tuvalet işlemleriyle aşırı uğraşma, cimrilik, inatçılık, aşırı düzenlilik, sadistik, kararsızlık gibi özellikler görülür. Sayın Hocam, Doktor Tahir Özakkaş'ın Bütüncül Psikoterapi adlı kitabında anal dönem şu şekilde anlatılmaktadır. Haznın yönelimi açısından anal evre, kimliğin ve kişiliğin şekillendiği evredir. Bir yaşını dolduran çocuk yürüyebilecek ve konuşabilecek kadar biyolojik yapısı gelişmiş, işte nesne tasarımlı dünyasını kurmuş, nesneleri seslerle etiketleyerek somut iletişimine başlamıştır. Çocuklar üzerinde, özellikle Maher'in yaptığı çalışmalarda yürümeyle birlikte çocukların annelerinden ayrımlaştığı, ayrı bir birey olma konusunda mücadele verdikleri ve dış dünyanın keşfine yönelerek farklı bir bireysel varoluşu gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Artık çocuk zihinsel olarak dikkat edebilmekte, odaklanabilmekte, nesneleri seçebilmekte, nesneler arasında bağlantı kurabilmekte, düşünebilmekte ve kısmen akıl yürütme yoluyla sonuç çıkarabilmektedir. Kurgusal bir zeminde beş duyu ile alınan duygusal bellek uyarılarının birincil bellekte algıya dönüşmesi yani seçilmesi çok sık kullanılan uyaranların da ikincil belleğe atılarak kişiliğe kazandırılması söz konusudur. Şöyle bir hayal edelim. Bir canlı, bir yaşında bir bebek dışarıdan her an milyonlarca uyarıya muhataptır. Ve bu uyarılar kesilmeden ardı ardına devam etmektedir. Kulağa sesler gelmekte, göze ışık yansımaları ulaşmakta, burna kokular gelmekte, ağızda bir tat duyusu var olmakta, derinin yüzeyi her an sıcaklığı, soğukluğu, ağrıyı, basıncı ve titreşimi ölçmektedir. İçimizden de tüm organların her alanında milyonlarca bilgi aynı şekilde beyne ulaşmaktadır. Bebek önce bunları birleştirmekte, anlamlandırmakta ve sınıflandırmaktadır. Kendi bireysel sınırlarını kavramış olan bebek, temel güven duygusuyla nesnenin nesne olarak sürekliğini idrak etmiş, onunla iletişim içerisine girmeye başlamıştır. İşte burada bebek için müthiş bir zorluk başlar. Çevresindeki binlerce nesne ile nasıl iletişim kuracaktır? Sadece bir nesneyi ele alalım, örnekleyelim. Odanın ortasında bir sehpa vardır. Bu sehpaya uzak mı duracak, yakın mı? Bu sehpanın üzerine mi çıkacak yoksa altına mı girecek? Bu sehpayı ısıracak mı, yalayacak mı veya içmeye mi çalışacak? Sehpaya eliyle mi, kafasıyla mı yoksa ayağıyla mı dokunacak? Sehpadan korkacak mı ya da onu sevecek mi yoksa ona karşı nötr mü kalacak? Sehpaya vuracak mı yoksa onu okşayacak mı? Bu fiilleri bir günlük zaman diliminin içerisinde hangi saate ne kadar süreyle, ne kadar tekrarla yapacak? Eğer sehpanın üzerine bir biblo konulursa, biblo bu ilişkiyi nasıl etkileyecek? Üstelik odanın içine eşya ile doldurduğunuzu ve bunun üzerine zaman faktörünün değişkenliğini ve bir de ağabey, abla ve kardeş faktörünü koyduğunuzda işin ne kadar kompleks bir hal alacağını tahmin bile edemezsiniz. Bütün dünyadaki nesneleri ve onlarla ilişkilerini düşünecek olursanız sonsuz sayıda kombinasyon ortaya çıkar ki bu da çocukta sadece şaşkınlık ve donma duygusu yaratır. Eşya, eşya olarak anlamlandırılmış olmakla birlikte onunla ilişkinin nasıl gerçekleşeceği bilinmez soru olarak karşımıza durmaktadır. İşte burada bebeğin tek çıkar yolu vardır. Sehpa ile annenin nasıl iletişim kurduğunu gözlemleyerek modelleme yapmak. O zaman iş kolaylaşacaktır. Çocuk bir evreyi daha aşmış, bilinmezi bilinir hale getirmiştir. İş kolaydır. Anne, sehpa veya diğer nesnelerle nasıl bir iletişim içine giriyorsa çocuk bunu modelleyecek ve kendine bir nevi yeni yollar açacaktır. Bir nesneye ulaşmanın milyonlarca yolu vardır. Ama anne o nesneyle bir şekilde iletişim kurmaktadır. Milyonlarca yoldan birisini tercih ettiğinden dolayı belirsizlik ortadan kalkmaktadır. Kaosa düzen gelmektedir. Fakat bu esnada çocuk ikinci bir problemle karşımıza çıkar. Evdeki diğer aile bireyleri nesnelerle ilişkilerinde birbirinden farklı yaklaşım tarzlarını benimsiyorlarsa çocuk küçük ama yeni bir kaosun eşiğindedir. Birkaç yoldan hangisini tercih edecektir? Sehpa sevilecek mi, dövülecek mi, yoksa nötr bir alet olarak duracak mı? İşi biraz daha karmaşık hale getirirsek, anne nesne ile iletişim içerisine girerken nesneyi zaman zaman sevmekte, zaman zaman dövmektedir. Bu kurallı ve mantıksal bir yapı içerisinde oluşuyorsa, ne zaman seveceği, ne zaman döveceği kurallara bağlıysa problem yoktur. Netleşmeye daha da berraklaşmaktadır. Ama annenin nesne ilişkisinde kuralsız bir şekilde ne zaman seveceğini ve ne zaman kızacağını bilmiyorsak çocuk borderline bir krize düşmektedir. Buraya kadar her şeyin normal gittiğini varsayalım. Bütün bunların farkına varan ve sorunsuz bir aile ortamında nesne ile sağlıklı ilişkiye giren bir bebek olduğunu düşünelim. Burada insanoğlunun en büyük açılımı gerçekleşir. İnsanoğlu otomatizmadan çıkmakta nesne ile iletişim kurma ya da kurmama kararını verecek olan irade dediğimiz bir kavramla karşılaşmaktadır. Bu bebeğin tanımadığı bir şey olup insan olarak varoluşun ilk çekirdeğidir. Böyle bir yetisinin var olduğunu fark etmek bebeği şaşırtmaktadır. Eylemin yaratıcısı olduğunu bilmek kadar onu hem hoşnut eden hem de ürküten başka bir şey yoktur. Artık anne veya ebeveyni model olarak eşya ile ilişkinin yollarını öğrenmiştir ve eşya ile ilişkiye girmeme, girecekse hangi tür ilişkiye gireceğinin kararını bebeğin kendisi vermektedir. Burada çocuk ambivalansın tam ortasındadır. Yapmak veya yapmamak ikisi de yaratmaktır. Yapmayı da yapmamayı da kendisi tercih edecektir. İkisi de güzel ve kıymetlidir. Yaptığı zaman yapmanın gururunu duyarken yapmama edimini gerçekleştiremediği için onun üzüntüsünü yaşayacaktır. Yapmama tercihinde bulunduğu zaman yapmamana getirmiş olduğu eylemin yaratıcılığını hissedecek. Diğer yandan yapabileceği şeyleri kaçırmanın hüznünü yaşayacaktır. Yıllar boyu bunun ayak izlerini, ruhumuzun derinliklerini hep hissedeceğiz. Bir karar verirken neler kaçırdığımızı düşünerek, karardan vazgeçerken de neler yapmadığımızı düşünerek. Bu aşamada bebek insan olmuştur. Bu noktadan itibaren kendi kararlarını kendi vererek geleceğini tayin etmekte ve hayatının sorumluluğuna sahip olmaktadır. Çocuk birey olmanın heyecanıyla bir an önce bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir birey olma gayreti peşinde koşar. Anne bu bağımsızlığı destekler ve uzaktan bakarak takip ederse gelişim çizgisi olumlu yönde devam eder. Bütün ruhsal hadiselerde olduğu gibi olaya birçok bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Bebek ayrılmayı düşünürken anne neler hissetmektedir. Anne kendisinden bir parça kopmasını istememektedir. Kendi uzantısının ondan ayrılması onun canını yakmaktadır. Anne kendi vücudu üzerinde nasıl mutlak bir hakimiyete sahip ve bundan gurur duyuyor ve bunu doğal kabul ediyorsa kendi bebeğin üzerinde hakimiyet hissetmesi ve onu kontrol etmek istemesi de aynı doğallıktadır. Ama bu bebeğin gelişim sürecine aykırı bir şeydir. Bebek anneden ayrılmakta, ayrılmak istemekte ve ayrı bir birey olarak var olmanın peşinde koşmaktadır. Anne ile bir iktidar mücadelesi başlar, çocuk gücü yettikçe iktidarını korumaya, anne de ona müdahale etmeye çalışmaktadır. Ayrıldığını hissedip anneye sözünü geçirdiğini hissettikçe has kavramı doruklara ulaşmakta ve varoluşu mutluluğunu yaşamaktadır. Annenin iktidarı kırılıp bebeğin iktidarı geliştikçe anne bir taraftan hüzün duymakta, diğer taraftan bebeğin büyüyüp gelişimini seyrettikçe mutlu olmaktadır. Çocuğun bırak ben kendim yerim, bırak elbisemi kendim giyerim, ben kendim yürürüm şeklindeki ben merkezli yaşam anlayışına anne zaman zaman müdahale eder, çocuğun fiziksel kapasitesinin sınırlılığını ve iradesinin mutlak olmadığını ona gösterir ve ispat eder. Anne izin vermediği müddetçe özgür iradesini istediği eylemleri gerçekleştirmesi mümkün değildir. Çocuk burada bir acizlik içine düşer, yeni bulduğu ve keşfettiği birey olma duygusu bu şekilde ağır bir darbe almıştır. Anne veya ebeveyn her zaman güçlü ve üsttedirler. Eliyle büfedeki bibloya uzanmaya çalışan çocuk onu almaya gayret etmektedir. Tam ulaşacağı esnada anne bibloyu alıp bir üst rafa koyar. Çocuk orada fiziksel sınırlılığının ve yetmezliğinin ve annenin iktidarının gücünün farkına varmaktadır. Çaresizlik duygusuyla öfkelenmekte, kızmakta, ağlamakta, etrafı tekmelemektedir. Dürtü hedefine ulaşamamış ve has kaybedilmiştir. Tam bu esnada çocuk mutlak iktidarı yakalar. Nasıl mı? Bir gün annesi gelir, çocuğa tuvalet alışkanlıklarını öğretmek amacıyla onu tuvalete götürerek kakasını ve çişini büyükler gibi artık oraya yapması gereğinin vaktinin geldiğini sevecen bir dille söyler. Bu ciddiyet karşısında çocuk sanki şaşırmıştır. Hiçbir konuda muhatap alınmayan çocuk ilk defa bu şekilde ciddiye alındığını fark etmiştir. Anne ile iktidar paylaşımında fiziksel gücünün el verdiği oranda iktidar alanını koruyan bebek burada da iktidarını korumaya karar vermiştir. Annesinin taleplerine karşı ne kadar direnirse o kadar bireysel varoluşun hazdını yaşayacaktır. Ama bunun da bir sınırının olduğunu daha önceki tecrübelerden bilmektedir. Biblo ile oynarken biblosu elinden alınmıştır. Kirli kazağını çıkarmak istemediğinde zorla çıkarılmıştır. Kirli topun yatak odasına bırakılmasına müsaade edilmemiştir. Bugün ise anne çişini ve kakasını tuvalete yapmasını istemektedir. Çocuk burada direnmelidir. İktidarını korumalıdır. Ne kadar çok koruyabilirse o kadar var olacak ve o kadar birey olduğunu hissedecektir. Annesinin sözüne karşı gelir, çişini ve kakasını bırakmaz ve süreci beklemeye koyulur. Bibloda, elbisede ve topta olduğu gibi anne müdahale ederek kakasını ondan alacak ve tuvalette annesi bırakacaktır. Ama hikaye böyle gelişmez. Annenin kendi içindeki çiş ve kakasını bir biblo gibi alamadığını fark eder. Devasa ve mutlak iktidar sahibi olan anne aziyet içine düşmüş ve çocuğun kararına mahkum olmuştur. O ne zaman isterse çişini ve kakasını kendisi verecektir. İlk defa mutlak güç ve iktidarın hazzı çocuğa geçmiştir. Anneyi bekletme ve istediği zaman ve şartlarda çişi ve kakayı verme. Çişi bırakmak ve tutmak ya da kakayı bırakmak ve tutmak yoluyla yaratıcı gücünü hissetmenin zevkini yaşamaktadır. Bu nedenle ilgi odağı ağızdan, oral tatminden anal bölgeye ve anal tatmine kaymıştır. Burada hazın iki ekstrem şekli vardır. Birincisi bırakma ve tutma edimlerini yapabilme gücüne ulaşmak, diğer taraftan anneyi kendisinin kararına mahkum etmek. Bu evrede has çocuğun iradesini ve özelliğini kullanma yetisi üzerine odaklanmaktadır. Anne ile kıyasıya süren bu iktidar mücadelesinde annenin veya ebeveynlerin çocuğa yaklaşım tarzı çocuğun kişiliğini belirleyecektir. Bizim toplumumuzda annelerin çocukları karşısında yumuşak karınları mevcuttur. Çocuklar bunu çok iyi değerlendirir. Mutlak iktidarın elde edildiği alan sadece tuvalet alışkanlıkları olmayıp yemek yeme ve uykuya yatma fiilleri de çocuk için bir meydan muharebesine dönüştürülebilir. Yemek konusunda çocuğun üzerine aşırı üşen bir anne farkında olmadan iktidar alanını çocuğuna kaptırmaktadır. Fiziksel bir ihtiyaç olması bakımından acıktığında çocuk yemek yemek için yoğun taleplerde bulunacaktır. Ama anne çocuğa yemek yedirmek için aşırı bir gayetkeşliğe düşer ve bunun kendisi için çok önemli olduğu duygusunu çocuğa hissettirirse, çocuk ağız girişinde bir gümrük bölgesi oluşturacaktır. Annenin iktidarının sınırlandığı, bir kaşık çorbanın içilmesi için pazarlıkların yapıldığı ve çocuğun mutlak iktidarının temin edildiği bir zemin yaratılmıştır. Aynı şey çocuğun uykuya yatırılması konusunda da geçerlidir. Zaman zaman çocuk, ebeveynin açmazda olduğu dönemleri, misafirlerin gelmesi, kalabalık bir market ortamı bunun gibi keşfederek mutlak istek ve iktidarını bu zamanlarda gerçekleştirir. Aile de bunu pekiştirerek aynı acziyeti gösterir. Buralarda çocuk için hazın yakalandığı, ebeveynlerin kendine mahkum kılındığı ender dönemlerden biridir. Muhtemelen temel haz kaynağı elde edilmek istenen obje değil, anne ve babanın mutlak iktidarının kırıldığını gözlemlemek ve bireysel varoluşunu gerçekleştirmektir. Ebeveyn ile girişilen bu iktidar mücadelesinde çocuk hazını yaşamaya çalışır, haz temel olarak anal bölgenin fonksiyonları üzerindedir ve her alanda yansımaları vardır. Psikotoplumsal açıdan anal dönem. Psikotoplumsal açıdan bu evre ya özelliğin sağlandığı ya da kaybedildiği bir evredir. Ya insan varoluşunu gerçekleştirecek ve bağımsız bir birey olacak ya da kuralların karşısında köle olacaktır. Yukarıdaki sehpa örneğimizde olduğu gibi sehpa ile muhtelif şekillerde iletişim kurulabilir. Bunu bir başka örnek ile açıklayacak olursak İstanbul'dan İzmir'e çeşitli yollarla gidilebilir. Bu yollar bir nolu karayolu, iki nolu karayolu, demir yolu, hava ulaşımı, deniz yolu, otomobil, bisiklet, yürüyerek veya elinde bir harita ve güzergah olmadan yalnız başına rastgele gidiş. Yalnız başına eşya ile iletişim kurma kaosu ve belirsizliği getirir ki bununla yaşamak mümkün değildir. İstanbul'dan İzmir'e giderken yollardan biri seçilecektir ki bu yollar insanların kişilik örgütlenmesidir. Kişilik örgütlenmesi demek nesne ile devamlı ve tutarlı bir ilişki örgütlenmesidir. Kişilikler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu kişilik örgütlenmeleri DSM-4'te Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 3 kümede toparlanmıştır. A kümesinde paranoid, şizoid, şizotipal, B kümesinde antisosyal, narsistik, borderline, sınırda, histrionik, C kümesinde bağımlı, çekingen, obsesif kompulsif ve mixed tip. Bunların dışında da normal kişilik örgütlenmesi söz konusu edilmektedir. Buna ilaveten daha önceki sınıflandırmalarda mevcut olan iki kişilik örgütlenmesi daha vardır ki buna da toplumumuzda sıkça rastlanmaktadır. Bu iki kişilik örgütlenmesi pasif agresif tip ile self-defeating, kendini heder ve kurban eden kişilik. Bu kişilik örgütlenmeleri bakıcılarla çocuk arasındaki iktidar mücadelesinin sıfırdan yüze ulaşan spektrumunda herhangi bir yerde sınırların belirlenmesiyle ilintilidir. Yelpazenin en başına narsistik kişilik örgütlenmesini, diğer başına da obsesif kompulsif yapıyı koyabiliriz. Narsist yapı kakasını istediği zaman istediği yere istediği şekilde yapan çocuğu simgelerken, obsesif kompulsif yapı spektrumun diğer ucunda kakasını nerede, nasıl ve ne şekilde ne kadar yapacağını kurallarıyla yapan kimliği simgeler. Ebeveyn çocuğun birey olma özlemlerini destekleyip realitenin acı gerçeklerini de bir taraftan gösteriyorsa bu özgür, özerk ve bağımsız bir kimliği oluşturur. Çocuk bu kimliği oluştururken iki güzergahta çalışır. Bunların ilki anne babayı modelleyerek nesne ile iletişimi yolunu öğrenir. Anne baba özerk ve saygın kişilikleri haiz ise çocuk bunu modelleyerek nesne ile sağlıklı ilişki içine girer. İkinci alanda anne ve baba ile iktidarı paylaşırken kendi iktidar alanına saygı duyulması ve tercihlerine önem verilmesi ama realitenin sınırlarının zorlanmaması şeklindeki bir eğitim modeli çocuğun sağlıklı kimliğinin daha da pekişmesini temin eder. Çocuk ne narsist ne de obsesif yapıya kayar. Çocuğun bağımsızlık arayışı, bir takım girişim ve kararları aile tarafından ketlenirse çocuk yaptığı eylemlerden hep kuşku duyar. Daha sonraki hayatında bu kuşkunun izlerini hep görürüz. Bağımsız olarak verdiği her karardan kuşku duyarak başkalarından onay alma ihtiyacını hisseden bireyler görürüz. Veya bu dönemde çocuğun ortaya koyduğu bağımsız eylemler ve acemi teşebbüsler aile tarafından Alay konusu edilirse çocuk içinde utanç çekirdeğini geliştirir. Daha sonraki dönemlerde toplum içerisinde yapacağı her eylemden sonra alay edileceği endişesi duyan utanç çekirdekli bir kimlik meydana getirir. Toplum içinde yaptığı her türlü eylemden utanır, korkar, ürker ve çekinir. İşte bağımlı, çekimsel ve sosyal fobik yapının kaynağı budur. 2. Ödipal, fallik dönem, 4-6 yaş. Nevrotik bir süreçtir. Çocuk bu ne sorusunu sormaya başlar. Daha önce oral ve anal yönelimli olan has cinselliğe yönelir. Gizlenen şeyler çocuğa ilginç gelmeye başlar. Külotun altında ne var? Tuvaletin kapısı neden kapatılır? Yatak odası neden mahremdir? Bu dönemde çocuğa bu soruları için tatminkar yanıtlar verilmelidir. Böylece girişimci olurlar. Verilmezse utanç ve suçluluk duyguları gelişir. İleride soru soramazlar. Yani daha çok soru sormaları için teşvik edilmelidirler. Ödipal dönemde ikili ilişkiden üçlü ilişkiye geçilir. 2,5-3 yaşlarına giren çocuğun düşünce dünyasında giderek artan bir biçimde yeni bir algı alanı oluşur. Bu cinsel ayrılıkları ile ilgilidir ve çocuğun dikkati cinsel organlarına ve bunların anlamlarına yönelir. Çevreden ve başka insanlardan ayrı bir kişi olduğunu kavramış olan çocuk artık nasıl bir kişi olacağını araştırmaktadır. Bu nedenle kendi bedenine, cinsel ayrılıklarına ve genellikle çevrede ola gelen her şeye karşı derin, bitmek bilmez bir soruşturma ve öğrenme eğilimi gösterir. Cinsel ayrılıkların öğrenilmesi, cinsel benlik duygusunun başlaması ve cinsiyete uygun rollerin belirlenmesi de bu yaşlarda iyice kesinleşmiştir. Çocuk cinsel yasakları ve değerleri hızla öğrenir. Bu çağda aşırı korkutmalar, suçlanma ve cezalar, atılganlığın kısıtlanması, çocukta girişim kısırlığı ve aşırı çekingenliğe neden olabilir. Ödipal kompleks ve elektro kompleksi olumlu ve yeterli olarak çözümlenemez ya da bu kompleksler üzerinde egemenlik kurulamaz ise nevrozlar meydana gelir. Bu komplekslerin çözümü için uygun bir özdeşim kurmak zorunludur. Özdeşim, bir başkasının değer ve inançlarını benimseyerek kişinin kendi benliğini sindirmesi ve kişiliğinin bir parçası durumuna getirmesidir. Çocuk gelişirken anne ve babasını örnek alır ve onlarla özdeşim kurar. Bu genellikle bilinç dışı bir süreçtir. Özdeşim, anne ve babanın rakip olarak görülmesini de çözer. Fallik dönemde cinselliğe karşı gösterilen toplumsal gizlilik ve çekingenlik büyük sorun yaratır. Bu dönemin kriz noktası, ödipal ve elektro kompleksi, hadım edilme korkusu ve kendi kendine hadım etmektir. 5 önemli düşünce vardır. Düşündüğüm şey herkes tarafından biliniyor ve görülüyor. Düşünce ile eylem aynı şeydir. Düşündüysem yapmışım demektir. Yaptıysam suçluyum demektir. Suçluysam mutlaka cezalandırılacağım. A. Ödipal kompleks. Erkek çocuğun annesine karşı özel bir sevgiyle, yani aşkla yaklaşıp babayla yarışa girmesi, hatta ondan nefret etmesidir. Erkek çocuk bir yandan babasına sevgi duyup onun gibi olmak isterken diğer yandan da ondan nefret eder. Bu yüzden önemli bir çatışma yaşanır. Karşı cinsten olan ebeveyne karşı sevgi dolu ilgi, hemcins ebeveyne karşı ise iki değerli bir tutum, ödipal kompleksinin içeriğini oluşturur. Çocuk önce baba olur, onu taklit eder, kıyafetlerini giyer, sonrasında baba ile hesaplaşma ve rekabet başlar. Anneye sahip olmak için baba yok edilmelidir. İd önce babayı öldürür, akşam baba eve gelince diriltir ve böylece öldürüleceğim, hadım edileceğim korkusu başlar. Ayrıca erkek çocuk penisin tüm insanlarda var olduğunu sanırken, kız cinsel organını görmesiyle düşüncelerinde penisin başına gelebilecekler bakımından yepyeni olasılıklar ve korkular gelişir. Bu da hadım edilme korkusunu körükler. Bu dönemde erkek çocuğun penisi yalnız bir haz organı olarak değil, bütün benlik duygusu bakımından önem kazanır. Hatta penis çocuğun bütün bedeni, tüm varlığı ile eşdeğer anlam taşır. Yani penis eşittir beden olarak algılanır. 6 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde çözümlenemeyen ödipal kompleks bilinç dışına bastırılır. Latent döneme geçilir. Bilgi ve beceriyle var olma dönemi başlar. Ergenlikle beraber çözümlenemeyen ödipal kompleks tekrar aktive olur. Hormonların etkisiyle sistem alabora olur. Masum ve çocukça olan cinsellik erişkin cinselliğe dönüşür. Bilinç dışı olarak anneye karşı cinsel fantezileri içeren dürtüler ve mastürbasyon başlar. Bu sıkıntı ve bunalım yaratır. Bu dönemde ödipal çatışma sadece cinsellikle alakalı değildir. Duygusal ve sosyal ilişkilerde de kendini gösterir. Yani baba önemli değildir. Bilinç dışında nasıl tasarlandığı, otorite ve has simgesi olarak nasıl göründüğü ve kimi veya neyi simgeleştirdiği önemlidir. Örnek olarak çocuk babasının penisiyle kendi 4-6 yaş arasındaki penisini mukayese ederek penis boyu sorununa kafasını takabilir. Veya hayatında otoriteyi temsil eden otorite türevleriyle asker, polis, amir, müdür, eş ve bunun gibi yüzleştiğinde zorlanır. Anneyi temsil eden has kaynaklarına ulaşınca sıkıntı ve bunalım hisseder. Cinsel ilişkiden veya mastürbasyon yaptıktan sonra gelen bunaltı ve sıkıntı buna örnektir. Ödipal döneme özgü çatışmayı çözememiş kişiler yetişkin yaşamda bilinçli ya da bilinçsiz ödipal eğilimler ya da buna karşı aşırı savunmalar geliştirebilir. Çocukta bu döneme kadar görülmeyen vicdan ve ahlak duygusu işte bu özdeşimlerin güçlenmesiyle gelişmektedir. Sağlıklı bir aile ortamında ödipal konflikt çözümlenir ve çocuk baba ile özdeşim kurar. Karşılığında kendine başka bir eş olarak anneyi bırakır. Bu dönemde çocuğa özdeşim izni verilmelidir. Özdeşim yapılacak bir baba yoksa ödipal çatışma başlar. Ayrıca erkek çocuğun babasına karşı olan normal sevgisinin çok daha şiddetlenerek annesini rakip olarak görmesi ve ondan nefret etmesi durumu da olabilir. Buna negatif ödipal kompleks denir. B. Elektra kompleksi. Elektra kompleksi, kız çocukların gelecekteki cinsel rollerini hazırlamak için temel bağın anneden babaya kaydırılması ve anneden vazgeçmesidir. Ama bu çok zor bir durumdur. Çünkü anne ilk sevgi ve haz nesnesidir. Bir başka yaklaşıma göre de temel tema anneden ayrılıktır. Küçük kız bu ayrılıkla birlikte yoğun bir ambivalansla karşılaşır. Bir tarafta yoğunlaşan cinsel ve saldırgan dürtüler, diğer yanda anneyle yaşanmış ve kaybedilmek istenmeyen temel güvenlik vardır. Küçük kız hem annesiyle özdeşleşmek hem de ondan uzaklaşmak zorundadır. Kız, libidinal nesneliğini annesinden babasına kaydırmaktan ziyade annesine olan libidinal yatırımını ek olarak babaya libidinal yatırım yapar. Yani kadının ilk aşk nesnesi annedir. Elektra kompleksiyle bu aşk nesnesi baba olmaya başlar ancak tabanında hala anneyi barındırır. Anneden babaya geçişte hala anne kız ilişkisinin önceliğini barındıran bir durum vardır. Kız ilk aşk nesnesinde yani annede annelikten sonra bir ikinci özelliği yani kadınlığı eşliği fark eder ve dikkati annenin arzusuna yani babaya annenin eşine yönelir. Kadının erken elektrası annenin babadan kıskanıldığı bir dönemdir. Bu sonradan babanın anneden kıskanıldığı bir duruma dönüşür. Ancak anne aşkı hala tabandadır. Bu yüzden kadınlar cinsellikte partnerlerinden şefkat ve erotizmi birlikte beklerler. Sevgiliden beklenen onun bir anne baba yoğunlaşması olmasıdır. Bu yüzden cinsel birleşmeye geçmeden önce tensellik, duyumsallık, ön sevişme önemli ve işlevsel bir yer tutar. Her bir doyumlu sevişme kadın için psikocinsel gelişim yolunun kronolojik dizisini barındırır. Kız çocuğun babasına karşı özel bir sevgiyle yani aşkla yaklaşıp anneyle yarışa girmesi hatta ondan nefret etmesi elektra kompleksinin belirleyici eylemidir. Anne dışlanır, baba ile bütünleşilir. Anne ile rekabete girilir, kırıtarak veya şirinlik yaparak baba ele geçirilmeye çalışılır. Kız çocuk kendisinde olmayan penise özlem duyar. Penise sahip güven ve sosyal yapı olarak en yakın damat adayı olarak babaya yönelir. Ama aynı zamanda anne pre-ödipal dönemin haz ve sevgi nesnesidir. Bu nedenle anneye olan bağlanma da çok kuvvetlidir. Anneyi düşman görürken aynı zamanda da sevgi aradığında anne kucağına koşar. Çocuk büyük bir ikileme düşer. Karşı cinsten olan ebeveyne karşı sevgi dolu ilgi, hemcins ebeveyne karşı ise iki değerli bir tutum elektra kompleksinin içeriğini oluşturur. Çocuk önce anne olur, onu taklit eder, kıyafetlerini giyer, sonrasında anne ile hesaplaşma ve rekabet başlar. Babaya sahip olmak için anne yok edilmelidir. İd önce anneyi öldürür ama anne hep evdedir ve ölüp ölüp diriltilir. Ve böylece öldürüleceğim korkusu başlar. 6 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde çözümlenemeyen elektra kompleksi bilinç dışına bastırılır. Latent döneme geçilir. Bilgi ve beceriyle var olma dönemi başlar. Ergenlikle beraber çözümlenemeyen elektra kompleksi tekrar aktive olur. Hormonların etkisiyle sistem alabora olur. Masum ve çocukça olan cinsellik erişkin cinselliğine dönüşür. Bilinç dışı olarak babaya karşı cinsel fantezileri içeren dürtüler ve mastürbasyon başlar. Bu sıkıntı ve bunalım yaratır. Bu dönemde elektra kompleksi sadece cinsellikle alakalı değildir. Duygusal ve sosyal ilişkilerde de kendini gösterir. Örnek olarak bilinç dışı anneyi yok etme fantezileri olan kadınlar takıntılı biçimde annelerine düşkün olurlar ve onların sağlık sorunlarıyla canla başla ilgilenirler. Böylece suçluluk duygularını bastırırlar veya anne ölürse bundan kendilerini sorumlu tutarlar, bayılarak veya panik atak yaşayarak kendi kendilerini cezalandırırlar. Aynı şekilde ergenlik döneminde babanın ilgisini çekmek için bayılmalar yaşanması da elektra kompleksinin yansımasıdır. Sosyal yapıda penise yapılan aşırı yatırım ve verilen önem kız çocuğunda aşağılanma hissi yaratır. Umutsuzca penisi olmadığı için kendi yetersizliğini telafi etme çabasına girişen ve babaya yönelen kız çocukta değersizlik ve eksiklik duygusu vardır. Yani savaş baştan penis olmadığı için kaybedilmiştir. Penise sahip olmak ve bu sayede eksikliği gidermek için anneyle mücadele edilir. Freud buna penis hasedi adını verir. Aşağılanma iki şekilde telafi edilmeye çalışılır. Penise sahip bir gücü ele geçirme ve içselleştirme. Annelerin oğullarına aşırı düşkün olması ve bunun gibi. Penisi olanı yok etmeye çalışma, yani güç ve otoriteyi yok etme. Cinsel ilişki öncesi istemiyorum, başım ağrıyor diyerek cinselliği reddetme, güç gösterisi yapma ve erkeği cezalandırma, erkek ekimen yapılara çelme takma, panter emel tipleri ve bunun gibi. Çocuklukta bu döneme kadar görünmeyen süperego, yani vicdan ve ahlak duygusu, işte bu özdeşimlerin güçlenmesiyle gelişmektedir. Zamanla kız çocuğunda anneyle özdeşim inşa edilir ve kompleks çözülür. 25. ayrımın sonu, sayfa 255.